Halime Kaptan, Rıfat Ilgaz, Çınar Yayınları 13. Basım, İstanbul, Ocak 2007. Bu kitap 143 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyolarında seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 18 Temmuz 2008. Okuyan İpek Ertem. Kurtuluş Savaşı'nın cephanesi ya İstanbul'dan kaçırılıyor ya da Rusya'dan getiriliyordu. Şile ya da Sivastopol kıyılarından cephanenin teknelerle İnebolu'ya, oradan da kanlılarla Ankara'ya taşınış öyküsü acılarla ama kahramanlıklarla doludur. Öykünün kahramanları, erkeği cephanede savaşan Kastamonu ve sahili kadınlarıdır. Şehit Şerife bacılar, Halime çavuşlar, Halime kaptanlar. Elinizdeki kitap, Cideli bir kadın kaptanın azgın fırtınalarla ve korsanlarla baş ederek İnebolu'ya cephane çekişinin romanı. Rıfat Ilgaz'ın çocukluğunda yakından tanıdığı Halime kaptanın tarihte örneği çok az rastlanan gerçek kahramanlıkları. Türk kadınının yurdu için dalgalı denizlerdeki savaşımının ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'na cephane kadar dalga dalga umut taşıyışının belgeseli. Rıfat Ilgaz'ın yaşamına dair. Rıfat Ilgaz, 1940'ların toplumcu gerçekçi şairleri arasında başta gelenlerdendir. 1911 yılında Cide'de doğdu. Şiir yazmayı ortaokul öğrenciliği yıllarında başladı. İlk şiiri Günlük Nazikler gazetesinde yayınlandı. Ayrıca Açık Göz, Kastamonu, Güzel İnebolu ve Güzel Tosya gazetelerinde şiirleri ve yazıları yayınlanmaya başladı. Babasının ölümü nedeniyle liseden ayrıldı. Yatılı olarak Kastamonu Muallim Mektebi'nde öğrenim gördü. 1930 yılında mezun oldu. 6 yıl süreyle Gerede, Akçakoca, Hendek'le Düzce arasında Gümüşova'da ilkokul öğretmenliği yaptı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nü 1938'de bitirdi ve Adapazarı Ortaokulu Türkçe öğretmenliğine atandı. 1939'da İstanbul Karagümrük Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliğine başlayan Ilgaz'ın yazı ve şiirleri büyük dergilerde yayınlanmaya başlandı. 1940'da Çığır, Oluş, Ulus, Güneş, Yücel, Varlık, Hamle ve Yeni İnsanlık dergilerinde şiirleri çıktı ve aynı yıl Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne girdi. Hasan Tanrıkurt, Sabahattin Kudret Aksal ve Salah Birsel'le tanıştı. Ömer Faruk Toprak'la 9 Eylül 1945'te Yürüyüş dergisini çıkardılar. Bu dergide Orhan Kemal, Sait Faik, Cahit Irgat, A. Kadir, Nazım Hikmet, İbrahim Sabri ile birlikte çalıştılar. 1943'te ilk kitabı Yarenlik'i yayınladı. Şiirleri olağanüstü bir ilgi gördü. Ocak 1944'te Sınıf adlı şiir kitabı çıktı. Sıkı yönetim kararıyla toplatıldı. Pertev Naili Boratav sınıf için, yeni Türk şiirine inanmayanlara Rıfat Ilgaz'ın kitabını okuyup anlamalarını dilemekten başka yapılacak bir şey yoktur diye yazdı. 1945'te Gün dergisi çıktı. Ilgaz bu dergide sekreterdi. Bu dergide yazıları yayınlandı. Aziz Nesin'in Cumartesi dergisine ortak oldu. Seçici kurulda çalıştı. 1946'da Esat Adil, Sabahattin Ali, Aziz Nesin'le birlikte Gerçek gazetesini çıkardılar. 1946 Ekim ayında Yığın dergisini Esat Adil ve Adil Yağcı ile birlikte çıkardılar. Öğretmenliğe yeniden döndükten sonra Boğazlayan Yozgat'a tayini çıktı. Hastalığı nedeniyle Validebağ Sanatoryumunda yattı. Şubat 1947'de Sabahattin Ali, Aziz Nesin ve Mim Uykuz'un çıkardığı Marco Paşa kadrosuna girdi. Sık sık kapatılan bu derginin daha sonraları sorumlu müdürlüğünü üstlendi. Malum Paşa, Merhum Paşa, Hür Marco Paşa gibi dergilerinde sık sık adı değişiyordu. 1950'li yıllarda Rıfat Ilgaz gazetecilik yapmaya başladı. Sakıncalı olduğundan gazeteler ve dergiler imzalarına pek yer vermediler. 1950-1960'da Tan gazetesinde dizgici düzeltmen ve röportaj yazarı olarak çalıştı. Turhan Selçuk ve İlhan Selçuk'un çıkardığı Dolmuş dergisinde Stepne Takma adıyla yazılar yazdı. Hababam Sınıfı, Pijamalılar, Bizim Koğuş, Don Kişot İstanbul'da bu dergide dizi olarak yayınlandı. Hababam Sınıfı'nı da isminin sakıncalı olması nedeniyle Stepne, Yedek Lastik Takma adıyla yazdı. Ocak 1953'te Devam adlı şiir kitabını çıkardı ve bu kitapta toplatıldı. 1961 Anayasası yürürlüğe girdikten sonra kendi adıyla yazı ve şiir yayınlayabilme olanağına kavuşan Rıfat Ilgaz, Demokrat İzmir, Akbaba, Vatan, Yeni Gün, Yeni Ulus gibi yayın organlarında ve kimi edebiyat dergilerinde yazı yazabildi. Sınıf yayınlarını kurdu ve kendi kitaplarını yayınlayabildi. 1970'te basın şeref kartını aldı. 1974'te emekli oldu. Doğum yeri olan Cide'ye yerleşti. 12 Eylül 1980 döneminde 70 yaşında gerekçesiz sorguya çekildi ve gözaltına alındı. Tutukluluğu sona erince İstanbul'da oğlu Aydın Ilgaz'la ölümüne kadar birlikte yaşadı. Bu olaylar 40 yıl önce 40 yıl sonra adlı kitabında anlatılır. Onu hepimiz Hababam sınıfının yazarı olarak bildik. 60 yayınlanmış kitabı olmasına karşın onun şairliğini, romancılığını ve öykü yazarlığını unutmamamız gerekir. Kitaplarında çağdaş, ileri görüşlü, ulusumuzdan yana birlikteliği önerir. Yıllarca kendisini bizden uzaklaştırmaya çalışan yöntemlerden sonra demokrasi yolunda ülkemizdeki gelişmeler Rıfat Ilgaz adını yeniden yücelttiyse de Sivas olaylarının acısına dayanamayan duyarlılığı 7 Temmuz 1993 günü aramızdan ayrılmasına neden oldu. 1991'de yazdığı son şiirinde şöyle der: Elim eline değsin, ısıtayım üşüdüyse, boşa gitmesin son sıcaklığım. 1. Temel Reis uyuyamamıştı bütün gece. Ağrıları bir tuttu mu ayakları kütük gibi şişer, bel ağrısından bir yandan bir yana dönemezdi. Lodos Karadeniz kıyılarını yaladı mı hep böyle olurdu, azardı romatizması. Halime kız diye seslendi, hele kalk. Daha yeni uyumuştu Halime. Bütün gün ev işleri, köy işleri, ahırdı, inekti, çamaşırdı, bulaşıktı. Yorulmuş, ancak gözlerini yummuştu. Kıyamıyordu onu uyandırmaya ama bu ağrılar da durdurak bilmiyordu ki. Hele kalk! Annesi duymamıştı ama oğlu açmıştı gözlerini. Ne var dedi, ayak yoluna mı gideceksin? Memiş, hele kalk da gel. Memiş hemen fırladı yataktan. Söyle dede. Dönemiyorum oğlum, bir yanımdan bir yanıma dönemiyorum. Tut şu yanımdan da çevir beni, sıkı tut. Hah şöyle, çevir çevir. Bir yanıma yatmaktan kemiklerim çürüdü. Sağ olasın oğlum, ellerin dert görmesin. Ocağa bir bak bakalım, külleri eşele de. Memiş dedesinin üstünü sıkıca örttü, yastığını düzeltti. Ocak başına gidip maşaya yapıştı. Külleri şöyle bir karıştırınca altında közler kıpkırmızı çıkıverdi ortaya. İdare lambasının aydınlatamadığı odanın alacakaranlığı birden ışığı vermişti. Közler erimemiş daha, dedi Memiş. Başka ne yapabilirdi bu saatte? Tarhana çorbasının suyunu koyup da annesini uyandırabilirdi ama sabah ezanı daha okunmamıştı ki. Sür çaydanlığı, dedi. Kaynayınca boşalt maşrapaya. İçine bir kahve kaşığı pekmez koy, karıştır. Uyuma ha. Yok dede, uyumam. Çaydanlık yalnız ıhlamur kaynatmak için kullanılıyordu. Savaş başladı başlayalı ne çay kalmıştı dükkanlarda ne de kahve. Kahve kaşığı hala duruyordu ama cezveye kahve koyup karıştırmak için değildi. Kahve kaşığıyla ancak maşrapaya pekmez konurdu çanaktan. Şeker çoktan çekilmişti köy evlerinden. Kasabada zengin evlerinde kelle şekerinin daha kökünün kurumadığı söylenirdi. Kaynadı ıhlamur dede, fıkır fıkır. Koy da getir çabuk. Kahve kaşığını bulamıyordu Memiş. Kaşıklıktan küçük bir tahta kaşık aldı. Şimşirden de bu kaşık. Sapsarıydı, altın gibi. Babası askere gitmeden almıştı Memiş'e. Memiş'in kaşığıydı bu. Kimse kullanamazdı onu. Ne annesi ne dedesi. Ama Bekir istese seve seve verebilirdi ona. Bekir'in gözü toktu. Hiçbir şey istemezdi ki kimseden. Teyzesi de iyi kadındı annesi gibi. Eniştesini de askere almışlardı. Ama Bekir babasının mektuplarını okuyacak kadar okuma yazma biliyordu. Ne güzel şeydi okuma yazma bilmek. Ah Memiş de öğrenebilseydi de Samsun'daki babasına bir şeyler yazıp postayı atsaydı. Ne düşünüp duruyorsun ocak başında? Getirsene şu ıhlamuru. Kızmıştı dedesi. Çabuk da kızardı bu ihtiyarcık. Eskiden çok yumuşak huyluymuş kaptanlık ederken. Karadeniz'de bütün denizleri bilirmiş. Her seferden dönüşünde neler neler getirirmiş. Çaylar, kahveler, şekerler. Bir keresinde kutu şekeri bile getirmiş İstanbul'dan. Kapağı açılınca kutudan yeşilli kırmızılı şekerler çıkmış. Kimisi kağıtlara sarılıymış bu şekerlerin. Yarı düş, yarı gerçek gözünün önüne gelir gibi oluyordu Memiş'in. Gümüş gibi hışır hışır bir kağıttan koyu kahverengi, yağlıca şekerlice bir şeyin çıktığını anımsıyor, tadını diliyle damağı arasında yeniden duyar gibi oluyordu. Memiş ıhlamuru uzattı dedesine. Dedesi maşrapıyı tek elle tutamadığı için iki eliyle sıkı sıkı kavramıştı. İlk yudumu çekince, "Oh!" dedi. "Tam istediğim kararda pekmez." "Daha çoğu gitmiyor bu mübareğin de. Üzüm pekmezi olsa neyse, elmadan pekmez bu kadar olur. Ne vakit bitecek bu patırtı? Çaya kahveye hasret kaldık be." Daha birçok şeyler çekilmişti dükkanlardan ama temel reise koyan çayla kahveydi. Ekmek bile çekilmişti fırınlardan. Vesika ile veriliyordu. Köy yerinde vesika da yoktu. Süpürge darısıyla mısır koçanı verilecekti değirmene de. İçine bir avuç elenmemiş mısır unu katılacaktı. Köyün fırınına sürülüp kaya gibi somunlar alınacaktı. Buralarda savaştan önce de temiz buğday ekmeği yiyenler pek azdı. Ama gene de paraya kıyınca tombul tombul çarşı ekmeği alınabilirdi. Hele susamlı simitler, çörek otlu Ramazan pideleri çocukların düşlerinden bile silinip gitmişti. "Şunu bir daha doldur da yat artık." Memiş dedesinin elinden maşrapayı almış, ocağın külleneceği çaydanlıktan ağzına kadar doldurmuştu. "İşte boşalttım çaydanlığı," dedi. "Bir damla kalmadı içinde. Pekmezini de koy getir." Bu iki bardak ıhlamurla iş bitmiyordu. Mevsim yazdan güze dönmüştü ne zamandır. Geceler uzamıştı. "Hele sen doldur çaydanlığı da koy ateşin kenarına. Kül at gene közlerin üzerine. Sabaha kadar kaynasın ağır ağır." Memiş dedesinin bütün isteklerini yerine getirmişti. Maşrapasına iki elle yapıştı dedesi. "Haydi," dedi. "Git yatağına gayri." Memiş yatar yatmaz da uyumuştu. "Hey anam," dedi temel reis. "Nasıl bitecek bu uzun geceler?" Yaş 65'i bulmuştu. Diri olmasına henüz diriydi daha. Bu romatizma ağrıları olmasa kuma çekili teknesini atlar, İnebolu'ya kadar gider, yumurtacıların talaşlarla istiflenmiş yumurta tabutlarını götürür, dönüşte getirecek bakkal malı bulamasa bile köseli altından odun yüklerdi sandalına. Yanına dirice iki gemici bulması gerekiyordu bu işleri başarabilmesi için. Ama adam neredeydi? 17 yaşındaki delikanlılar bile Çanakkale Savaşı'na katılmışlardı. Ya 50'sinden büyük adam olacaktı yanına ya da 12'sinde 13'ünde çocuk. Bekir'le Memiş'le çıkacaktı yola ister istemez. Gelini Halime'ye de "geç küreye" diyemezdi ya. Temel reisinki de hep kuruntuydu işte. Halime vardı kalkıp kalafatları kurumuş, boyası dökülmüş sandalı bu güz rüzgarında suya atacak. Zemher rüzgarları neredeyse başlayacaktı. Sabahları köyün kıyıya bakan tepelerine kar yağmış gibi kırağa düşüyordu. Cevizler, kestaneler çoktan toplanmış, kilerlere konmuştu. Gebeş köyünün en işe yarar ürünü elmadan sonra cevizle kestaneydi. Bu kış nasıl geçecekti? Yokluk, yoksulluk içinde. Bir sefercik kaptırabilseydi karlardan önce. Henüz askere çağrılmamış bir iki delikanlıyla Kerempe'yi aşıp bir İnebolu seferi yapabilseydi. Bir iki kilo kuru üzüm, yarım kilocuk pirinç, bir iki arşın kaput bezi bulabilse, getirebilse. İnebolu'dan Samsun'a kadar bir iş daha çıksa da askerlik şubesindeki oğlunu görebilse, Sabri'sini. Bu düşünceler sıralandı mıydı, romatizma ağrıları da için için başlardı azıtmaya. Artar dayanılmaz hale gelirdi. Sağ yanına yatmaktan gene çürümüştü etleri. Öbür yanına dönebilse, ah bir dönebilse de yatağa yeni girmiş gibi bir güçlense. Memiş'i uyandırmak da olmazdı ki daha bir iki saat geçmeden. Yoksa gelinini mi uyandırsa? Bu Halime de ne çok sever uykuyu. Nasıl sevmesin, bütün gün ayakta. Bir inek var damda, bir ineğin iki çocuktan çok işi olur. Sapını, yalını, suyunu vermek, altını kürümek. Eğer süt veriyorsa sağmak, sütünden yoğurt yapmak, yağ yapmak, götürüp yağı da yoğurdu da pazarda satmak. Karşılığında tuz almak, gaz almak, sabun almak, bir iki arşın bez almak. Ne ineğin eskisi kadar sütü vardı, ne de çarşıda gazla sabun kalmıştı. tuz bile yoktu memlekette. Çanakkale Boğazı kapanmış, Ege Denizi'nden tuz gelmez olmuştu. Çankırı taraflarından kapkara kaya tuzu geliyordu. Bütün köy kadınları bu kaya parçalarına para verip almaktansa kayıklarını deniz suyuyla doldurup arkalarında getiriyorlar, kazanlarda kaynatıp tuz çıkartıyorlardı. Ne et ne zerzevat. Ara sıra bol istavrit çıkmasa, hamsi karaya vurmasa, köylüsü de kasabalısı da açlıktan kırılıp gidecekti. Temel Reis'in uykusu adam akıllı kaçmıştı ama ağrılar da bıçakla kesilir gibi kesilivermişti. Soluk alıp vermesi bile yoluna girmişti birden. Lodos dirise etti diye düşündü. Doğruydu. Kaç gündür sürüp giden lodos kesilmiş, yerini kuzey rüzgarlarına bırakmıştı. Ne zaman lodos sürüp gitse romatizmalar böyle azar, uyutmazdı onu. Ciğerlerinde bile solunum zorlaşır, sinsi bir baş ağrısı şakaklarını zonklatırdı. Şimdi bir rahatlık, bir ferahlık sarmıştı vücudunu. Kuzeyden esen serin bir rüzgar aralık duran kapıyı gıcırtılarla arkaya kadar itip duvara yapıştırmıştı. Dışarıdan musandıranın üçgen biçimi oyulmuş camsız penceresinden giren rüzgar yüzünü yalayıp geçiyordu. Kolayca sağından soluna dönüp ağrıyan kaslarını rahata kavuşturdu. "Karayel," dedi. "Hep Karayel'in rahatlığı bu." Ayağının dibindeki minderin üstüne kıvrılıp uyuyan Memiş'e baktı. Açılmış üstü. Kalkıp örtebilseydi ne iyi olurdu. Yavaşça kaydı sedirin üstündeki yatağından. Sol ayağı tam yere değmişti ki gürültüyle bir şey yuvarlandı döşemenin üstüne. Ihlamur koyup içtiği maşrapaydı bu. Elini çarpıp düşürmüştü. "Hay kör şeytan," diye söylendi. "Sırası mıydı?" Gelini Halime gürültüye uyanmış soruyordu. "Elim çarptı da maşrapaya." Gelin dışarıda sofada yatıyordu. Kalkmış başına sarı yazmasını örtmüştü bile. Başı açık giremezdi kaynatasının odasına. "Rüzgar çıkmış ben uyurken," dedi. "Kara yeldir olsa olsa. Olanın üstünü örteyim dedim de elim maşrapaya çarptı." Yatarken maşrapayı küpün üstündeki çiviye astığını hatırlayan gelin, "Nasıl aldın çividen?" diye sordu. "Ihlamur verdi Memiş. Ağrılarım tuttuydu da." "Nasılsın şimdi?" "İyiyim. Lodos dirisi etti de. Rüzgar karşıdan esti mi ne romatizmam kalır ne tık nefesliyim." Buralılar Karadeniz'in Bulgaristan, Romanya, Rusya kıyılarını hep karşı derlerdi. Kuzey rüzgarları bu yandan eser, peşinden ya yağmur getirirdi ya da kar. Hele Karayel'e, yıldızı açık olan Cide kıyılarını dalgalar günlerce döver dururdu. Bunu Temel Reis kadar Halime de biliyordu. "Baba," dedi, "sakın bizim sandalı deniz kumdan almasın." "Deniz bu, alır alır." Son defa kendisi çektirmişti kahvedeki ihtiyarlara. Biraz gerilerdeydi ama belli de olmazdı. Sıyırdı perdeyi yattığı yerden gökyüzüne baktı. Ay neredeyse bulutlarla örtülmek üzereydi. Kızarık bir çember içindeydi fırdolayı. "Hava fırtınayı gösteriyor," dedi. "Ortalık ağrınca topla kadınları da sandalı ağaçların altına çekiverin. Besle feleklerini iyice. Ne olur ne olmaz. Bilirsin kör Numan'ın ayna kıçını. Karadutların dibine kadar deniz nasıl attıydı bıldır. Kendisini de yarı beline kadar gömüvermişti kuma. Ben kolundan çekivermesem iki mezar taşı isterdi ertesi gün. Başlı bacaklı." "Baba, sana bir şey söyleyeyim mi ben?" dedi Halime. Kuşkulu kuşkulu. "Söyle bakalım. Bu sandal bizim işimize yarayacak mı dersin bundan kelli?" "Neden yaramasın?" "Bir daha çıkar mısın ki denize? Çıksa çıksa oğlun çıkar ama kim bilir ne zaman döner askerden. Beni de askere çağıracak değiller ya." "Adamı kocatmadan, çürütmeden salıvermiyor hükümet. Bizim sandal mantara dönmüş. Geçenlerde balığa çıktılar köyün delikanlıları. Daha şubeye çağrılmamışlardı. Dura dura bütün kalafatları dökülmüş de olduğu gibi su dolmuş ağzına birlik. Sandalı şişsin diye bırakmışlar açıkta. Yüze yüze çıkmışlar karaya." "Anladık," diye çıkıştı reis gelinle. "Ne yapayım, satalım mı demek istiyorsun?" "Sen bilirsin baba ama hani satsak da parasıyla bir çift öküz alsak." "Bir çift öküz mü? Çift sürmek için öyle mi?" "Çift sürmek için, arabaya koşmak için. Çifti kim sürecek?" "Arabaya koşardık. Günü gelince çifte sürerdik." "Kim sürecek çifti diyorum sana?" "Ben." Memiş önünden gider, ben de sabanın kulpundan yapışırdım. Olmaz, karı kısmı çift sürmez. Erkek işi çift sürmek. Erkek nerede? Hepsi askerdi. 15'lileri de çağırdılar. Gelin, dedi biraz da öfkeyle. Beni sen adamdan saymıyor musun? O nasıl söz baba? Sen evin direğisin bugüne bugün. Senin gölgen yeter bize. Kendim fazla gelirim öyle mi? Bak gelin, ben daha ölmedim. İnebolu Nuri Efendi'ye ne zaman gitsem benim yüküm hazır. 40 tabut yumurta götürsem İnebolu'ya bu kışa sıkıntısız geçiririz. Biraz gaz, biraz tuz, biraz da sabun buldun mu bir sıkıntımız da kalmaz. Gelirken iki mağazanın manifaturasıyla bakkaliyesini de attın mı sandalın ambarına? Mal kalmadı diyorlar İnebolu'da. Olanı da dükkancılar kendileri için kapatmışlar. Olmaz öyle şey. Malı olan satışa çıkaracak. Giderim ben. Hele denizler kırılsın biraz. Şu karayeli atlatalım. Sen git kuma da sabah ezanından sonra denizi bir kolla. Bu sandal içi geçmiş karpuz gibi dağılsa gene de satışa çıkarmam. Varsın denizde dilim dilim parçalansın. Ben gemici doğdum, gemici öleceğim. Oğul sabrım benim. Bir türlü sevemediydi denizi. Hele barış olsun da bir gelsin. İkimiz gene de çok bile geliriz Karadeniz'e. Çıkar aklından kayık satmayı. Memiş büyük babasının sesine uyanmış, göz kapaklarını aralamadan onu dinliyordu. Satılır mıydı koskoca sandal? Yaz gelince önce kırmızı zehir boyasından astar çektirirdi dedesi. Bodoslamadan su kesimine kadar deniz mavisi. Üstüne kırmızı bir kuşak, ince bir kuşak da sarıdan. Geri yanı yeşil, acı yaprak yeşili. Tüm kaynalara kadar. Tiflin balığı gibi sandal. Nasıl satılırdı kış geldi diye? Hiç yazı yok muydu bu memleketin? Şu dağlardaki kara ağaçlar, koca yemişler, meşeler yeşermeyecek miydi bir daha? Köyün mescidinden sabah ezanı okunuyordu. Temel Reis dudaklarını kıpırdatarak bir şeyler mırıldandı. Herkes camiden çıkınca al memişi de yanına, dedi. Kestanelikten iniver kumluğa. Dalgaların hışırtısı buraya geliyor daha şimdiden. Sekiziniz, onunuz bir araya geldi mi kuş gibi uçuverirsiniz. Altı felek alırsınız geriye. Sen şimdi bir tarhana yap da içelim. Hadi aslan gelinim, sen çıkar kuruntuları içinden. Önce kuyudan bakraçları doldurdu Halime. Ocağa çorbanın suyunu salınca doğru dama indi ineğin yanına. Akşamdan doğradığı mısır saplarından boşalttı önüne. Döndü, sulandırdığı tarhanayı ezip boşalttı tencereye. Artık başından ayrılamazdı pişene kadar. Tencerenin dibine sarmasın diye karıştırıp durdu iri bir tahta kaşıkla. Birinci ayrımın sonu sayfa 14.